Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabının 10. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. 10. bölümün konusu Daniel'in dua ile görüme hazırlanması ve göksel elçinin görünümü. Bu bölümün yorumuna başlamadan önce değerli dinleyicilerimiz size Daniel 10. bölümü okuyayım. Pers kralı Koreş'in krallığının 3. yılında Belteşasar diye çağrılan Daniel'e bir giz açıklandı. Büyük bir savaşla ilgili olan bu giz gerçekti. Daniel görümde kendisine açıklanan gizi anladı. O sırada ben Daniel 3 haftadır yas tutuyordum. 3 hafta dolana dek ağzıma ne güzel bir yiyecek ya da et koydum, ne şarap içtim, ne de yağ süründüm. 1. ayın 24. günü büyük ırmağın yani Dicle'nin kıyısındayken gözlerimi kaldırıp bakınca keten giysi giyinmiş, beline ufaz altınından kemer kuşanmış bir adam gördüm. Bedeni sarı yakut gibiydi. Yüzü şimşek gibi parlıyordu. Gözleri alevli meşalelere benziyordu. Kollarıyla bacakları cilalı tunç gibi parlıyor, sesi büyük bir kalabalığın çıkardığı gürültü andırıyordu. Görümü yalnız ben Daniel gördüm. Yanımdakiler görmediler ama dehşete düşerek gizlenmek için kaçtılar. Böylece ben yalnız kaldım. Bu büyük görümü seyrederken gücüm tükendi, benzin büsbütün soldu. Kendimi toparlayamadım. Sonra adamın sesini duyunca yüzüstü yere düşüp derin bir uykuya daldım. Derken bir el dokunduğu titredim. Beni dizlerimle ellerimin üzerine kaldırdı. Bana ey Daniel, sen ki çok sevilen birisin dedi. Ayağa kalk ve söyleyeceklerime iyi kulak ver. Çünkü sana gönderildim. O bunları söyler söylemez titreyerek ayağa kalktım. Korkma ey Daniel diye devam ettim. Anlayışa erişmeye ve kendini Tanrı'nın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi. İşte bu yüzden geldim. Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi. Çünkü orada Pers krallarının yanında alıkonulmuştum. Son günlerde halkının başına neler geleceğini sana açıklamak için geldim şimdi. Çünkü bu görüm gelecekle ilgilidir. O bunları söyleyince suskun suskun yere baktım. Derken insanoğluna benzeyen biri dudaklarıma dokundu. Ben de ağzımı açıp konuşmaya başladım. Karşımda durana ey efendim, bu görüm yüzünden acı çekiyorum. Kendimi toparlayamıyorum dedim. Ben kulun nasıl seninle konuşayım? Gücüm tükendi, soluğum kesildi. İnsana benzeyen varlık yine dokunup beni güçlendirdi. Ey çok sevilen adam korkma dedi. Esenlik olsun sana, güçlü ol. Evet, güçlü ol. O benimle konuşunca güçlendim. Konuşmanı sürdür efendim, çünkü bana güç verdin dedim. Bunun üzerine sana neden geldiğimi biliyor musun dedi. Çok yakında dönüp Pers önderiyle savaşacağım. Ben gidince Grek önderi gelecek. Ama önce gerçek kitapta neler yazıldığını sana bildireceğim. Onlara karşı önderiniz Mikail dışında bana yardım eden kimse yok. Evet değerli dinleyicilerimiz, Daniel 10. bölümdeyiz. 10. bölümün konusu başta da dediğim gibi Daniel'in dua ile görüme hazırlanması ve göksel elçinin görünümü. Bu son 3 bölüm yani Daniel 10, 11 ve 12. bölümler tek bir görüm olarak değerlendirilmelidir. İsrail ulusunun yakın gelecekteki ve son günlerdeki durumu ile ilgilidir. Örneğin hem tarihsel küçük boynuz hem de son günlerin küçük boynuzu söz konusudur. Bazı uzmanlar bu son görümü Daniel'in aldığı tüm diğer görümlerden daha önemli kabul ederler. Burası çok önemli gözükmese de oldukça değişik bir bölümdür. Diğer bölümlerden farklı özelliklere sahiptir. Bu son görümde esinlemenin yöntemi bile farklıdır. Bir diğer ilginç yönü önceki bölümlerle ilgili ayrıntılar içermesidir. İlk verildiklerinde gelecekle ilgili peygamberlikler olmakla birlikte bugün birçoğu gerçekleşmiş ve tarihe mal olmuştur. Yine de son günlerde gerçekleşecek olan birçok peygamberlik de vardır. Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olanlar arasındaki sınır her zaman çok belirgin değildir. Yakın ve uzak gelecekte olacak olayların gerçekleşmesi, uzak gelecektekilerle ilgili anahtar da vermektedir. Örneğin Antiochus Epiphanes'te gerçekleşen bir olay, gelecekte Mesih karşıtında gerçekleşecek olan bir olayın da resmini vermektedir. Bu son üç bölümü anlamanın anahtarı meleğin Daniel'e yaptığı açıklamada gizlidir. 10. bölüm 14. ayette şu açıklamayı yapmıştı. Şimdi son günlerde senin kavminin başına ne geleceğini sana anlatmaya geldim. Çünkü bu rüyet daha çok günler içindir. Yani bu gerçekleşmeden önce uzun bir zaman geçecektir ve Daniel'in halkı olan İsrail halkıyla ilgilidir. İmanlılar topluluğunu bu bölüme yerleştirmeye çalışmayın çünkü Daniel kendi halkı ile ilgili konuştuğunu açıkça söylüyor. Burada biraz korkutucu bir bölüme geliyoruz. Buna acayip de diyebiliriz. Ruhsal dünyanın perdesi aralanmıştır ve biz de görünmeyen dünyaya bir göz atıyoruz. Orada ilgisiz bir seyircinin bir merakını giderecek hiçbir şey yoktur. Bununla birlikte alçak gönüllü bir imanlı da Daniel'de olduğu gibi yararlı ve ölçülü bir etki yapacak niteliktedir. Ruhsal aleme giriş imanlıyı da melekler alemi ile karşı karşıya getirmektedir. İyi ve kötü melekler, düşmüş ve düşmemiş melekler. Etrafımızda da izlediğimiz gibi şeytanın krallığı ile ilgili bazı şeyler göreceğiz. Son zamanlarda bu konuda birçok şey söylenmiş ve yazılmıştır değerli dinleyicilerimiz. Birçok kişi küçük bir gerçeği almakta ve öyküler uydurmaktadır. Biz kutsal kitabın, Tanrı sözünün bize verdiği gerçeklere bağlı kalacağız. Bazıları kendi isteğiyle Tanrı'ya karşı gelen şeytanı izlediğine göre meleklerin de özgür iradeleri var demektir. Bazıları İncil'de sık sık adı geçen cinlerdendir. Melekler değişik rütbelere, konum, güç ve yeteneklere sahiptir. Göklerde ve yerde göze görünen ve görünmeyen her şey Mesih'te yaratıldı. Tahtlar, egemenlikler, başkanlıklar, yetkiler, her şey onun aracılığıyla ve onun için, yani İsa Mesih için yaratıldı. Bunu Pavlos Koloseliler 1:16'da diyor. Böylece Tanrı'nın yaratıkları arasında yalnızca göktekiler ve yerdekiler olarak değil, görünenler ve görünmeyenler olarak da bir ayrım ortaya çıkmaktadır. Ayrı bir görünmeyenler alemi vardır. Hakkında çok az şey bildiğimiz birçok şeyi keşfetmekteyiz. Belirtildiği gibi o tahtlar yaratmıştır ve Mikail, Cebrail gibi baş meleklerle ilgili olabilir. Egemenlikler, kerubim ve serafim, yönetimlerde melekler ordusunun omuzu kalabalık generalleri olabilir. Hükümranlıklar da koruyucu görevini üstlenmiş melekler olabilir. Yönetimde olan general meleklerin bazıları Tanrı'dan ayrılıp şeytanın emrine geçmişlerdir. Yönetimlerle ilgili olarak ne dendiğine dikkat edin. Bizim kavgamız kana ve ete karşı değildir ama başkanlıklara, yetkilere, şu karanlığın evrensel çapta iş gören egemen güçlerine, göksel yerlerdeki ruhsal kötülük güçlerine karşıdır. Efesoslar 6:12. Şeytanın melekleri de rütbelerine göre sıralanmıştır. İki ordu birbiriyle karşı karşıya gelirken generaller de karşılaşmaktadır. Şeytanın yöntemleri ya da generalleri ulusları gözetmektedirler. Onun hükümranlıkları, yani gücü, ordusunun erleri olan cinlerdir ve insanları kandırmaya çalışmaktadırlar. Karanlık dünyanın güçleri şeytanın dünyasal işlerinden sorumlu olan cinlerdir ve eminim bir sürü yalan dolan işlerle uğraşmaktadır. Kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal orduları dinden sorumlu olan cinlerdir. Farkında olmayabilirsiniz ama şeytanın din işleri bölümü tüm bölümlerin en genişidir. Din onun işidir. Birçok kişi şeytanın dine karşı olduğunu düşünür. O aslında Mesih'i değil, dini geliştirmenin peşindedir. Bu iki grup değerli dostum evrende hareket halindedir. İnsanların canlarını elde etmek için sürekli mücadele halindedirler. Bu bölümde bu konuyu daha yakından göreceğiz. Şimdi zaman, yer ve Daniel'in görüm için hazırlanması. Daniel 10 ayet 1'de şöyle diyor. Pers kralı Koreş'in krallığının 3. yılında Belteşassar diye çağrılan Daniel'e bir giz açıklandı. Büyük bir savaşla ilgili olan bu giz gerçekti. Daniel görümde kendisine açıklanan gizi anlattı. Şimdi Koreş'in krallığının 3. yılı. Bu İsa'dan önce 534 yılıydı ve 70 hafta ile ilgili görümden 4 yıl kadar sonraydı. O zamana kadar Daniel yaşlanmıştı ve büyük bir olasılıkla da bazı görevlerden emekliye ayrılmıştı. Daniel'e bir giz açıklandı ifadesi yeni bir tür iletişimi ima etmektedir. Büyük bir savaşla ilgili olan bu giz gerçekti. Buradaki olayların yakın değil uzak bir gelecekte olacağına işaret ediyordu. Daniel görümde kendisine açıklanan gizi anladı. Görüm Daniel'e iyice anlaşılır şekilde verilmişti. Daniel 10, 2 ve 3. ayetler. O sırada ben Daniel 3 haftadır yas tutuyordum. 3 hafta dolana dek ağzıma güzel bir yiyecek ve et koymadım. Ne şarap içtim ne de yağ süründüm. Daniel 3 hafta boyunca yıkanmamıştı. Daniel'in niçin yas tuttuğu açıklanmıyor. Ancak bazı fikirler yürütebiliriz. Koreş'in krallığının 3. yılı olduğunu anımsayın. İlk yılında İsrail'in ülkesine dönmesine izin veren bir buyruk çıkarmıştı. Aradan 2 yıl geçmişti ve yalnızca birkaç önemsiz kişi Zerubabel'in yönetimindeki İsrail'e geri dönmüştü. Bu olay Ezra ve Nehemya'nın gruplarının dönüşlerinden önce olmuştu. Bu Daniel için zor bir zamandı. Halkının kendi ülkelerine dönmesini istememesi Tanrı'nın 90 yaşını geçmiş bu yaşlı peygamberini üzmüştü. Koreş'in krallığının ilk yılında da çalışmış ve artık işlerden çekilmiş olarak kendini tümüyle Tanrı'nın hizmetine adamıştı Daniel. Duasına yanıt alamadığından 3 hafta süreyle oruç tutmuştu. 4. ayet şöyle diyor, 1. ayın 24. günü büyük ırmağın yani Dicle'nin kıyısındayken, şimdi de bize görümü ve esini aldığı tarihi ve yeri bildiriyor. Hidekel'de diye bilinen büyük Dicle ırmağının kenarındaydı. Tarihte 24 Nisan'dı. Daniel kesin tarih veriyor. Tarihlerin açıkça verilmesi eleştirmenlerin işini zorlaştırmaktadır. Ve burayı yazan Daniel için geç bir tarih vermektedir. Şimdi yüceltilmiş Mesih'in görümüne bakalım. Bence Daniel peygamber Musa ve İlyas'tan önce Mesih'in görümünü görmüştü. Görüldüğü gibi her zaman 3 temsilci vardır. Yasayı temsil eden Musa peygamber, peygamberleri temsil eden İlya ve sürgündeki özel bir grubu temsil eden de Daniel. Şimdi de ona cesaret bulması için zamanından önce yüceltilmiş Mesih'in görümü verilmiştir. Daniel 10, 5 ve 6. ayetlerde şöyle diyor. Gözlerimi kaldırıp bakınca keten giysi giyinmiş, beline ufaz altınından kemer kuşanmış bir adam gördüm. Bedeni sarı yakut gibiydi. Yüzü şimşek gibi parlıyordu. Gözleri alevli meşalelere benziyordu. Kollarıyla bacakları cilalı tunç gibi parlıyor. Sesi büyük bir kalabalığın çıkardığı gürültüyü andırıyordu. Bu cümlenin yeni bir yöntemidir. Daniel artık heykeller, canavarlar ya da haftalar görmemektedir. Belirli birini görmektedir. Peki bu kişi kimdi? Bazı yetenekli uzmanlar onun kimliğini açıklamada duraksamakta ve onun göksel bir ziyaretçi olduğunu söyleyerek geçiştirmektedir. Aslında dostum bu bir genellemedir ve yanlış da sayılmaz. Bence bu yorum doğru değildir. O kişi İsa Mesih'tir. Rab İsa yeryüzündeyken birçok benzetmede bulunmuştu ve bu öykülerin bazıları belirli bir kişinin işleriyle ilgiliydi. O kişi ya baba tanrı ya da oğul tanrıydı. Önümüzdeki ayette o kişi kişiliği ve giysisiyle daha belirgindir. Esinlemede Yuhanna'nın gördüğü göğe çıkan Mesih görümüyle çok büyük bir benzerlik söz konusudur. Burada bence Daniel Mesih'i görmüştü. Onu beden aldıktan sonraki haliyle aracı, yargıç ve büyük çoban konumunda görmüştü. İsrail'de inanlılar topluluğu da onun koyunlarıdır dostum. İsa'nın göründüğü yerlerde Musa ve İlya'nın bulunup Daniel'in bulunmaması ilginçtir. Peki neden? Belki de Daniel'in daha önce İsa'nın görünmesine tanık olmuş olmasından ötürüydü. Görümü yalnız ben Daniel gördüm diyor Daniel 10 ayet 7'de. Yanımdakiler görmediler ama dehşete düşerek gizlenmek için kaçtılar. Sıradan bir meleğin hatta bir baş meleğin insanları bu şekilde etkileyeceğini sanmıyorum. Daniel'in yanında başkaları da olduğu halde görümü yalnızca o gördü. Kayıtlı olaylardan da bilindiği gibi Mesih'i insanlara yalnızca kutsal ruh tanıtabilir ve burada da o Daniel için bunu yapmaktadır. Değerli dostum, Rab ise şöyle demişti. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alıp sizlere bildirecek. Elçi Pavlos da Şam yolunda benzer bir deneyim yaşamıştı. Saul ile birlikte giden adamlar afallayıp kaldılar. Sesi duyuyor ama hiç kimseyi görmüyorlardı. Saul yerden kalktı, gözlerini açtığında görmüyordu. Elinden tutup onu Şam'a getirdiler. Pavlos, yüceltilmiş Mesih'i gördükten sonra gözleri bir süre göremez olmuştu. Daniel 10 ayet 8'de şöyle diyor. Böylece ben yalnız kaldım. Bu büyük görümü seyrederken gücüm tükendi, benzin büsbütün soldu, kendimi toparlayamadım. Daniel yalnız bırakılmıştı. Bu Tanrı adamının harika bir deneyimiydi ve birçok kişi sevinçle onun izinden gitti. Önce İbrahim, ardından da ailesi Ur'u terk etmişti. Ve o da Tanrı ile yalnız kalmıştı. Musa Midyan çölünde bir yere gönderilmişti ve yanan çalının yanında Tanrı ile yalnızdı. İlya da bir melek tarafından terbiye edilmişti ve Tanrı onunla birlikteydi. Yeremye peygamber de yalnız başına yürüyordu ve Tanrı onunlaydı. Vaftizci Yahya da çölde yalnızdı ama Tanrı onunla birlikteydi. Pavlos da çölde 2 yıl kalmıştı ancak bu durum Tanrı'nın onu eğitmesi için fırsat olmuştu. Elçi Yuhanna da değerli dostum Patmos adasında yalnızdı ama Tanrı onunlaydı. Bir araya gelip büyük çaplı dua toplantıları düzenlemek isteyen kişiler vardır. Hiç yalnız kalmayı denediniz mi? Tanrı'nın sizi bulacağı yer orasıdır dostum. Tanrı'nın sözünü alıp çekilin ve onunla yalnız kalın. Bunun size çok büyük yararı olacaktır. Kendi radyo programımda konuşmayı seviyorum değerli dinleyicilerimiz. Bana sık sık şu soruyu soruyorlar. Bu programları yaparken dinleyicilere yönelik mi olarak konuşuyorsunuz? Şu yanıtı veriyorum. Hayır, yalnız başımayım. Kapalı kapılar ardında stüdyoda çalışıyorum. Tanrı ile baş başayım. Tanrı'nın sözüyle baş başayım. Sanımca Tanrı bana böyle zamanlarda konuşuyor. Evet, gerçekten de konuşuyor. Tanrı o sırada bu zayıf balçıktan kendi sözünün yayılmasını sağlamaktadır. O hem sözün yayılmasını hem de etkili olmasını sağlamaktadır. Öte yandan Tanrı'ya inanmayanlar topluca yaşamayı tercih ederler. Gece kulübüne gidip biriyle içki içerler. Topluca hareket ederler ve çevrelerinde başkalarının olmasını isterler. Yalnızlığı sevmezler. Yaşlı Yakup'un nasıl yalnız kalmaktan kaçtığını, Tanrı'nın onu bir gece köşeye çekip onunla nasıl güreştiğini ve sonunda da ona ulaşmak için onu nasıl kötürüm hale getirdiğini anımsarsınız. Daniel şimdi burada Tanrı ile baş başadır ve görümde Rab İsa Mesih'i görmüştür. Bende kuvvet kalmadı diyor. Bu olay onu çok etkilemişti. Daniel 10 ayet 9. Sonra adamın sesini duyunca yüzüstü yere düşüp derin bir uykuya daldım diyor Daniel. Büyük olasılıkla Daniel bir süre için bilinçsiz kalmıştı. Onun orada ne kadar kaldığını bilmiyorum. Sonra Rab ise oradan ayrıldı ve Daniel kendine geldiğinde yanında kendisiyle ilgilenen bir melek vardı. Daniel yüzü yere dönük olarak emeklemekteyken bir el ona dokunur. Derken bir el dokunduğu titredim, beni dizlerimle ellerimin üzerine kaldırdı. Daniel 10, ayet 10. Bu göksel aracı Daniel'in yakarışlarına yanıt olarak beden almış olan Mesih tarafından gönderilmişti. Bu kim olabilirdi? Bence daha önce de Daniel'e gelmiş olan Cebrail idi. Ama başka bir melek de olabilir. Daniel 10, ayet 11. Bana ey Daniel, sen ki çok sevilen birisin dedi. Ayağa kalk ve söyleyeceklerime iyi kulak ver. Çünkü sana gönderildim. O bunları söyler söylemez titreyerek ayağa kalktım. Gördüğünüz gibi Daniel önce yerde uzanıyordu. Şimdi dizleriyle elleri üzerindedir ve ayağa kalkması söyleniyor. Çok sevilen birisin sözüyle Daniel'e Tanrı tarafından sevildiği yeniden anımsatılıyor. Cennet için güzel bir ündür bu.